أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.
Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona tam bir teslimiyetle salat ve selam edin.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'e bil hakkil mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin.
يوم تفرس فيه الفرش أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبات وهو منصدع كالشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خادمة الأنفاس من نسف عليه والنهر ساهل العين من سدم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Adi Duran. Gülzar programımızda huzurlarınızdayız efendim. Değerli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz'le birlikte malum olduğu üzere Kaside-i Bürde dersi yapıyoruz. Ve şu ana kadar ilk üç kısmı tamamladık. Allah'ın Resulüne olan aşk, nefsin isteklerine boyun eğilmemesi, Resul-i Ekrem'e övgü bölümlerini bitirdik. Ve bugün kısmet olsa Peygamber Efendimiz'in
veladet bölümüne
geldik. Dünyaya gelişini inşallah bugün başlıyoruz. Evet hocam, hoş geldiniz.
Allah razı olsun. Tabii şahı alem aleme bastı kadem. O sebepten Eyd-i Ekber'dir bugün diye mesela bizim bir şairimiz böyle ifade Eyvallah. Etmiş. Alemin şahı olan Allah'ın Resulü aleme bastı kadem. Dünyaya doğdu, ayak bastı. O sebepten Eyd-i Ekber'dir bugün. Bugün en büyük bayramdır diye telakki edilmiş. Ne kadar güzel bir ifade. Tabi bu şeyde de var. Bizim Mevlid-i Şerif'te Süleyman Çelebi'nin, siz daha iyi bilirsiniz onu. Hem Muhammed gelmesi olduğu yakın, çok alametler belirdi gelmeden. Bir gelmedin diye okuyanlar var. Bir gelmeden, daha gelmeden Peygamber Efendimiz'in esasında doğumunun ayak sesleri kendini hissediyor. İşte burada o Peygamber Efendimiz'in doğumu sırasında, doğumundan önce meydana gelen harikulade olayları dünyanın nasıl özlemle Peygamber Efendimiz'in gelişini beklediğini ifade eden bölüm burası. Eyvallah. Tabii bir de şunu söylemek lazım. Mesela bizim kültürümüzde adam kendi doğum günümüzü kutlamayız. Çocukların bir efendim yok, hanımın yok, şunun. Gerçi şimdi gittikçe bu batı adeti içimize girmeye başladı ama bize Peygamber Efendimiz'in doğum günü kutlanır. Ve Peygamber Efendimiz'in doğum günü sanki bir bayram gibi kutlanır. Niye kutlanır? Esas gönüllerimizde peygamber sevgisini diri tutmak ve peygambere olan aşkımızı, ona olan saygımızı daha da derinleştirmek için handa, hamamda, çarşıda, pazarda, günlük hayatta, evimizde, aklımızda, yüreğimizde hep peygamber o gün misafir gelsin ve evet. Peygamberle bağımızı güçlendirelim anlamında Mevlüt Kandili. Adı Mevlüt Kandili.
Osmanlı'da bu aflar, yani mahkumlar olan aflar da hep Mevlüt Kandili'nde tabii, olurmuş değil mi efendim?
Tabii. Şeyde de hala öyle. Yani İslam dünyasında da öyle. Yani Mevlütler'de oluyor. Suudi Arabistan'da filan da. Evet. Mevlüt Kandillerinde oluyor.
Allah Allah.
Tabii. Bazıları diyorlar ki ya bu kandil işi bidattır. Ben şöyle söylüyorum bu defa. Kandil işini bidat diyebilmek için bu kandil geleneğinin itikat ve ibadette olması gerekir. Bunun itikat ve ibadette bir alakası yok kandilin. Ya muamelatla alakası var. Nasıl şimdi hükümetler işte orman haftası ilan ediyor. Bilmem işte aile haftası ilan ediyor. Trafik haftası ilan ediyor ki o haftada hep o mesele gündeme geliyor toplumda. Bu sosyal psikolojinin tabii bir gereği. İşte iklim değişikliği, bu konuda farkındalık meydana getirmek. İnsanların bu konuda daha da bilinçlenmesini sağlamak. Esasında bu sosyal psikolojinin tabii bir gereği. Mevlüt Kandili. Bunun sebebi bu esasında. Peygamber sevgisini toplumda diri tutmak ve yaşatmak için yapılan sosyal psikolojinin gereği olan bir hadise. 27 Mayıs'ta düdük çaldı askerler. İhtilal yaptılar, bayram ilan ettiler. Tatil yaptılar. O gün millete çikolata dağıtarak güya 27 Mayıs zihniyeti milletin gönlünde yeşersin, yer tutsun diye. Esas şey bu. ne diyelim ona? Mesela bizde şey yok. Biz Çanakkale'de yedi düveli dize getirmişiz. Bayram ilan etmemişiz ya da etmemişler. Çünkü Cumhuriyet'in değil Çanakkale zaferi. Osmanlı'nın zaferi, öyle mi? Evet. Tarih olarak bakarsak 23'ten önce. Ama adam düdük çaldığını bayram ilan etmiş adam. Yani ihtilal yapmışlar. Millet iradesini hapse koymuşlar. Ona bayram ilan etmişler. Dolayısıyla ben bunu sosyal psikolojinin tabii bir gereği olarak, mesela diğer kandillere bakın. Regaip efendim, Berat, Miraç, Kadir, hepsine bakın. Bunların her birisinin esasında bir gerekçesi var. Ama ben şöyle söylüyorum, mesela sözümüzün özü, bizim ecdadımız herhangi bir konuda bir adet meydana getiriyorsa eğer, mutlaka o adetin arkasında dayandıkları bir ayet vardır. Adetin arkasında bir ayet vardır. Yoksa ya da bir hadis vardır. Yoksa onlar canları istediği için el yordamıyla böyle adet yapmazlar.
Evet.
Bunu da bilmek lazım. Şimdi özellikle akıllarıyla her şeyi çözeceğine inanarak, şimdi Allah'ı dahi efendim ne bu tenkit masasına yatıranlar, Peygamber Efendimiz'i efendim eleştirmeyi marifet zannedenler, ayetlerin işte eskiden hadislerin yanlışlarını arıyorlardı, şimdi ayetlerin yanlışlarını da açtılar, şimdi Allah'ın yanlışını aramaya başladılar. Bu eleştiri furyası böyle maalesef yanlış yollara doğru götürüyor insanları. Bu tuzaklara da asla düşmemek lazım. Bu kandiller bu yüzden büyük bir fırsat.
Evet.
Böyle değerlendirilmiş.
Resetlemek için tabii, insanları değil mi?
Tabii. Evet. Gelelim tam veladet bölümü. Yani işte Süleyman Çelebi'de de var. Bir sürü mevlütler yazılmış bizim edebiyatımızda. Efendimizin dünyaya gelişini anlatan. Bir tanesi de burada İmam Busiri Hazretleri. Ebane mevlüduhu antibi unsurihi. Onun doğumu, onun yaratılışındaki bütün özellikleri ve güzellikleri ortaya çıkardı. Peygamber Efendimizin doğumu kendi fıtratındaki, efendim kendi hılkatindeki bütün güzelliği ve özelliği ortaya çıkardı. Ya atibe mübtedein minhu ve muhtetemi. Diyor ki iyiliklerin de başlangıcı ve iyiliklerin bitimi de hep ondandır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz hem peygamberlerin sonuncusu, öyle mi?
Evet.
Hatemül Enbiya. Ama bütün en güzel başlangıçlar onun. O yüzden daha doğmadan nasıl güzellikler ortaya çıkmış, nasıl özellikler ortaya çıkmış, onları göreceğiz. Onun doğumu bunları bütün ortaya çıkardı, evet, diyor İmam Busiri Hazretleri. Tabii burada Abidin Paşa diyor ki bu birkaç şekilde tercüme edilebilir bu şey. Cenab-ı Hak peygamberin aslında ve özündeki iyilik ve güzellikler sebebiyle onun doğum yer veya zamanını ızhar etti. Daha doğmadan önce. Ey iyilik ve güzellik, senin kaynağın ve sonun da Hazreti Peygamber'dir. Yahut da şöyle de denilebilir. O öyle güzel ve eşsiz bir raihadır ki peygamberden neşet etmiş ve onunla beraber nihayet bulmuştur. Eğer beyte bu şekilde mana verilirse belagat açısından tam bir ahenk kurulmuş olur diyor Abidin Paşa. Zira bir önceki beyitte peygamberin mübarek kemiklerinin bulunduğu toprağın güzel kokusundan bahsolunmuştu. Bu sebeple de burada onun doğduğu hayırlı ve uğurlu yer ve zamanın kendine has güzel koku ve iyiliğinden bahsedilmesi belagat ilminin kurallarındandır diyor.
Eyvallah.
İkinci bir şey, peygamber doğduğu yer ve zamanı ısrar etti şeklinde tercüme edersek eğer, böylece bu fiilin failini Resulullah'ın doğum yer ve zaman olarak kabul eder ve şöyle mana verebiliriz. Peygamberin doğum yer ve zamanı o yüce Resul'deki iyilik ve güzellikler dolayısıyla bir takım fevkalade hadiselerin zuhur etmesine sebep oldu. Beytin ikinci mısrağına bunlardan farklı olarak şu manada da verilebilir. Ey akıl sahipleri, o yüce Resul'ün hayırlı ve uğurlu doğumuna ve güzel ölümüne bakıp ibret alınız. Nebi-i Zişan'ın dünyaya geldiği çevreyi kuran ecdadı ki Haşimoğullarıdır, ne güzel bir sülaledir. Binaenaleyh Nebi-i Zişan'ın ecdadı hasebiyle ne güzel bir evveliyatı, peygamberliği sebebiyle de ne güzel bir sonu vardır. Bak başlangıcı da böyle almış.
Evet, başı da güzel, sonu.
Evet, vardır. Bu beyitte Resulullah'ın evveliyatından ve sonundan bahsedilip, bu ikisi arasındaki dönemden bahsedilmemesinin de iki sebebi vardır. Peygamberin doğum bölümünün dışında cereyan eden olaylar, Kur'an-ı Kerim'in nüzulü, İslam dininin doğuş ve gelişmesi, birçok memleketin bu dini kabul etmesi gibi insanı hayrete düşüren ve herkesin bildiği olaylar olduğuna zaten malumdur. O yüzden başlangıç ve son aradaki zamanı zaten içine alır diyor Abidin Paşa.
Evet.
Burada şey ne yapmış Mahmud abi, bakın. Allah onun doğumunu tertemiz soyundan meydana getirdi. Başlangıcı o işte, Haşimi sülalesi. Ne güzel bir başlangıç ve ne güzel bir son. Atası İbrahim soyu ne güzel, tertemiz mayası, huyu ne güzel. Serviler de hayran, boyu ne güzel. Müjde dostlar, müjde, doğdu o güzel. Başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Çok güzel olmuş.
Değil başlangıcı mi? Da güzel.
Evet ya. Da. Efendimizin güzelliğini anlatan şey ne kadar hoş bir şey. Tabii burada mesela bizim Kemal Edip hocamızın da, Allah rahmet eylesin, nefasından getirir aklını, o toprağının koklamasından da aklını yitirir diye şey.
Eyvallah.
Bizim Kemal Edip Kürkçüoğlu hoca. O da böyle ifade etmiş. Onun da çok muhteşem bir Naat-ı Nebevisi var.
Eyvallah, söylemiş.
Kemal Edip hocanın.
Eyvallah.
Ki var onun bir şeysi. Ben onun şiirlerini maalesef, hoca çok melamet meşrepli bir insandı. Ölürsem bilmesin alem, yaşarsam bilmesin dünya. Haberdar olmasın kimse kemalimden, zevalimden derdi hep.
Allah Allah.
Derslerinde. Gerçekten de çok mütevazi. Hiç kimse onun duruşundan, oturuşundan, kalkmasından, böylesine ki bana göre Nabi'den de büyük şair, öyle bir edip konuşması bize dersimize geldi çünkü hocamız. Güzel bir insandı Allah aşkına.
Nerede hocam gelmişti dersinize?
Bizim İstanbul Yüksek İslam
Üniversitesi. İslam, evet.
İlk girdiğimiz sene geldi. Birinci dönem geldi. İkinci dönem gelemedi. Ve sonra hocamızın hasta olduğunu duyduk. Hastaneye yatıyor. Doktorlar diyorlar ki bu mide kanseri ama bir de metastaz yapmış. Oğluna diyorlar ki babanı götür. İki aylık en fazla ömrü var. Evinde teslimi ruh etsin. Hoca da çok zeki bir adam tabii. Hem doktorların tavrından, hem oğlu Edip'in tedirgin durumundan. Diyor ki oğlum doktorlar ne dedi? Baba hiçbir şeyin yokmuş, seni taburde edecekler. Ya oğlum diyor, bak doktorlar ne dediyse ben, bana eksiksiz söyle. Ne bir ilave yap, ne bir eksit. Aynen onu söyle. Ve söylüyor. Bu sefer doktorlara diyor ki beni bugün taburcu etmen, yarın taburcu edin diyor. Ve gece yatsı namazından sonra taze bir abdest alıyor Kemal Edip Hoca. İki rekat iltica namazı kılıyor. Orada diyor ki ya Rabbi, Habibi Edib'in şanını tebcil için bir naat yazmaya başladım. Hiç olmazsa ömür ver de onu tamamlayayım diyor. Ve gece rüyasında Peygamber Efendimiz geliyor. Hayrola evladım Kemal, ne var? Efendim böyle böyle deyince Efendimiz sağ eliyle baş ucundan ayak ucuna kadar sıvaz diyor hoca. Sonra hocamız sabah pür zinde, pür neşe kalkıyor. Peygamber Efendimiz rüyasında gelmiş, vücudunu sıvazlamış. Tekrar doktorlar geliyorlar. Doktorlar bakıyorlar ki hocada müthiş bir değişim var. Hocam diyorlar, hayrola ne oldu? Ya beni taburcu edin işte dediniz ya. Olmaz hocam diyorlar. Sizde çok müthiş bir değişim var. Bunun sebebi ne? Israr. Diyor ki evladım bak, ısrar etme. Ben bunu söylersem sırrımı ifşa etmiş olurum. Yok, ben söylerim. Siz inanmazsınız. Sizin itikadınız bozulur. Israr edince söylüyor böyle böyle oldu diye. Hocam bugün taburcu etmiyoruz seni diyorlar. Bir daha bir tetkik tetkik tetkik. Sonra bakıyorlar ki ne metastaz kalmış, ne kanser kalmış. Allah Allah. Hocayı taburcu ediyorlar ve hoca 7 sene yaşadı. 2 aylık ömrü var denilen hoca. Sonra Ömer Kirazoğlu hocamız, Allah rahmet eylesin. O da Medine-i Münevvere'de Ravza'nın restorasyonundan sorumlu mimar. Tabii ondan önce de bizim Yüksek İslam Üniversitesi'nde İslami Türk Edebiyatı hocamızdı. Ömer Kirazoğlu hocamız. Saraylar ve müzeler baş mimarı sıfatıyla.
Sami Efendi Hazretleri'nin de dünürü değil mi?
Damadı.
Damadı.
Damadı, evet.
Damadı, evet.
Ondan sonra hocaya gönderiyor. Diyor ki muhterem üstadım Ömer Kirazoğlu Beyefendi Hazretleri, İkmaline söz verdim, Naat-ı Nebevi lehül hamd ikmal olunmuştur. Lütfen bu Naat-ı Nebevi'mi Efendimizin ravzasında, huzurunda kıraat buyurursanız beni ziyadesiyle memnun edersiniz diyor. Hoca efendi de gidiyor, Ömer Kirazoğlu hocamız. Allah garip rahmet eylesin. Bir elinde, bir eli Sevşebeke-i Saadet'te, bir elinde Nat-ı Nebevi okuyor. Ve mektup yazıyor. Kari-i evvel sıfatıyla okumam için gönderdiğiniz Nat-ı Nebevi, şu gün, şu saatte, bir elim Şebeke-i Saadet'te, bir elimde Nat-ı Nebevi, tarafımdan Huzur-u Nebi'de kıraat olunmuştur diyor. Ve orada okunduğu saatten efendim işte 20 dakika sonra filan da Kemal Edip hocamız burada teslim-i ruh ediyor. Böylesine güzel bir insan, Allah rahmet eylesin.
Eyvallah.
Ebediyen sevecek can, onu canan olarak, şart-ı peyman olarak, hücceti iman olarak, ta ezelden tanırım ben Hazreti Fahru Resulü, gönül iklimine şahın, şeh-i zişan olarak. Ateşi aşkınla bin kere yanıp İbrahim, görse eylerdi feda kendini kurban olarak. Öyle güzel. Şeb-i Miraç'ta ruhunu seyretti diye kapanır yerlere gök, secde-i şükran olarak. İltifatından uzak düşmesi eyvah, eyvah, iki dünyada yeter gafile hüsran olarak diye başlayan müthiş bir Nat-ı Nebevi. Evet.
60. beyte geldik hocam.
Evet, şeye gelmişiz. 60. beyt. Yevmun teferrese fihul fursu ennehumu kad unziru bi hululul bu'si ve nikami. Şimdi yevmun, Peygamber Efendimizin o doğduğu gün, teferrese fihil fursu ennehumu, aslında putperest olan Farsların başlarına gelecek musibet ve sıkıntılarla korkutulduklarını anladıkları bir gündür. Bak, ennehum kad unziru bi hululil bu'si ve nikami. İşte bütün sıkıntı ve zorlukların geleceği konusunda korkutulmuş, inzar edilmiş, ikaz edilmeye çalışmış ama bu putperest olan Farslılar yine de ders almamışlar. Tabi buradan o anlaşılıyor şeyse. Onun doğduğu gün. Şimdi mesela o İran Kisralarının sarayları yıkılıyor mesela. Ama daha peygamberlik gelmeden önce de onlara diyorlar ki, bak böyle bir peygamber de gelecek. İncil'de var bu. Tevrat'ta var. Değil mi?
Evet.
Ondan sonra müjdelenmiş onun geleceği. Ama bütün bunlara rağmen putperest olan İranlılar, Farslılar, bütün bu uyarılara rağmen hiç uyarılarına aldırış etmemişler ve peygamberin gelişini de anlamamışlar.
Evet.
Bunu söylüyor. İnzar çok önemli bir iş. İnzar aslında sonradan gelecek tehlikeyi önceden haber vermek demektir. Yani uyarıyor. Yani nezir de uyaran demek değil mi?
Efendim,
uyarıcı. Evet. O yüzden bütün uyarılara rağmen siz eğer onun doğduğu gün onun gelişine siz kendinizi hazırlamazsanız, putperestlikten vazgeçmezseniz eğer, o zaman başınıza pek çok belalar gelir diye uyarılmış ama anlamamışlar. Şimdi diyor ki Abidin Paşa, Resulullah'ın dünyaya geldiği gün putperestlerin mağlup ve perişan olacaklarına dair pek çok alametler belirmişti. Mecusilerin o zamana kadar hiç sönmeyen ateşlerinin sönmesi. Bak, mecusilerin. Kralın muhteşem sarayının yıkılması, askerinin dağılması bunlardandır. İşte bu acayip ve dehşetli hadiseler sebebiyledir ki putperestler başlarına gelecek felaketi anlayıp paniğe kapılmışlar ve çaresiz kalmışlardır. Fakat daha sonraları Fars halkından Müslüman olanlar sebebiyle peygamberin şu müjdesine de layık olmuşlardı diyor. Acem, Arap olmayanlar demektir. Nitekim Yunanlılar, Yunanlıların dışındakilere varvarus, yani barbar diyorlarmış. Bunu Mahmud abi nasıl şey yapmış? Bakın, onun doğduğu gün öyle bir gündür ki o gün İranlılar keder ve azapların gelişiyle korkutulduklarını sezdiler. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki, gece gündüzü besler. Uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan, uyuyor musun? Gelen Hakk'ın sesi duyuyor musun? Bu da çok güzel olmuş ya. Yani ne kadar güzel bir şey. Şimdi de Pers İmparatorluğu diyorlar ya, İran.
Evet.
Ama onlardaki bu kültürel aidiyet dini inançlarının filan da üstüne geçiyor.
Evet.
Yani bu Pers İmparatorluğu adeti, geleneği maalesef bugün
İslam,
yanlış.
İslam'ı şeyleri tam özümsemeyen şeyler evet, değil mi? O evet, adetlerle evet, devam ettiriyorlar.
Bizim burada da bazen bu böyle düşünceler ortaya çıkıyor.
Zaman zaman
ama
çıkıyor.
Ama İran'da bu çok daha fazla.
Yaygın, evet.
Yine devam ediyor bakın. Vebate eyvanu Kisra ve huve munsadun keşemli ashabı Kisra gayra mülteimi. Şimdi burada vebate eyvanu Kisra, bu Kisra'nın sarayı, İran hükümdarlarının, İran krallarının sarayı ve huve munsadun, dost ve askerlerinin tekrar bir araya gelemeyecek şekilde dağılması, keşemli ashabı Kisra gibi o gece yarılıp çatladı. Bak vebate eyvanu Kisra, yani saraylarının duvarları yıkıldı. Direkleri yıkıldı.
Evet.
İran saraylarının. Ve ashabı nasıl etrafına dağıldıysa saray da dağılıp parçalandı diyor. Peygamber Efendimizin doğduğu gün.
Eyvallah.
Bu da yine Efendimizin mucizevi şeyleri de gelişiyle dünyada meydana getirdiği etkiler. Onu ifade ediyor. Mahmud abi nasıl yapmış bunu bakın. Kisra'nın adamlarının bir daha bir araya gelemeyecek şekilde dağıldığı gibi onun sarayı da öylece dağılıp yarıldı gitti. Talihi Kisra'nın ona darıldı. Sarayının sütunları yarıldı. Adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran. Kurtaramaz seni Şah Enuşirevan. Böyle tercüme etmiş. Tabii Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettikleri gün meydana gelen büyük hadiselerinden birisi de Kisra'nın, İran krallarının muazzam sarayının çatlayıp parçalanması ve yıkılmasıdır. Yani nasıl yıkılır? Deprem yok, bir şey yok.
Bir şey yok değil mi?
Evet.
Ama en büyük deprem onların Kisra'sı.
Bu öyle bir yıkılış ki adeta ordusunun dağılıp yok olması gibi parça parça ayrılıp yerle bir olmuştur. Bu beyitte çok büyük edebi sanat vardır diyor Abidin Paşa. Teşbih sanatında müşebbehin bir benzetilenden istenen müşebbehin en belirgin özellikleriyle ifade edilmesidir. Bu beyitte esas gaye putperest şahsın sarayının yarılması ve ordunun dağılması olduğundan bu iki ortak nokta birbirine müşebbehin bir benzetilen oluyor ki bu da benzetmenin daha belli ve güzel olmasını sağlıyor. Eski devirlerde İran şahlarına Kisra, Roma hükümdarlarına da Kayser denirmiş. Kayserlerin de Kisra'ların da sarayları kökünden yıkılmış. Peygamber Efendimizin gelişiyle.
Allah'ım.
Bu nasıl bir geliş? Ha, esasında burada ve kul ca'el hakku ve zehkal batıl innel batıle kâne zehuk. Hak geldi, batıl zahil oldu, yok oldu. Batıl daima yok olmaya mahkumdur.
Mahkumdur.
Şimdi bizim çok sevdiğim benim bir söz var. Ya duvara dayanma yıkılır. Ağaca dayanma kurur.
Kurur.
İnsana dayanma ölür. Servete dayanma biter. Ya ve tevekkel alallah. Allah'a dayanırsan eskimez, pörsümez bir kudrete sırtını dayadın. Buna hiçbir halel gelmez. İşte burada da nasıl o yaslanan saraylar, yaslanan Kisralar ve Kayserler nasıl darmadağın olmuş, bütün heybet ve azametlerini kaybetmişler Peygamber Efendimizin gelişiyle. Ki ben bunu bir de şeye benzetiyorum. Zifiri karanlığın gücü. Bak bu sahte saltanatlar, sahte tahtlar, sahte ünvanlar, sahte servetler. Bunlar insana çok aldatıcı bir güç verebilir. Ama ben bütün bunların gücünü zifiri karanlığa benzetiyorum. Zifiri karanlığın gücü bir kibrit çakıncaya kadardır.
Evet.
Ne kadar güçlü karanlık olursa olsun yeter ki siz kibrit çatmayı öğrenin. Çaktığınız zaman kaybolur gider. Haklılığımızı hiç kaybetmememiz lazım. Çünkü haksızlar çok korkak olur. Hırsızlar çok korkak olur. Hainler çok korkak olur. Bunların gücü ne kadar olursa olsun, ne kadar zifiri karanlık olursa olsun, bunların gücü deşifre oluncaya kadardır. Bir kibrit çaktığınız zaman o zifiri karanlık kaybolur gider. İşte hakkın gelişi de böyle. Bütün o sahte hükümranlıklar, sahte varlıklar bir anda darmadağınık olup gidiyor. Çünkü gelen haktı. Gelen hakkın elçisiydi.
Amin.
Onu ifade ediyor burada İmam Busiri Hazretleri. Geliyoruz.
Bir beyt daha okuyalım 62.
Okuyalım inşallah. 62. beyti de okuyalım. ve naru hamidetul enfasi min esefin aleyhi ve nehru sahil ayni min sedemi. Şimdi burada peygamberin dünyaya gelişi ve Kisra'nın sarayının yıkılması sebebiyle bak üzüntüden mecusilerin taptıkları ateş sönmüş. Hamidetul enfasi min esefin. Bak mecusilerin taptıkları o hiç sönmeyen ateş sönmüş. Neden? Üzüntüden. Neyin üzüntüsünden? İran şeylerinin saraylarının yıkılmasında o kadar çok üzülmüşler ki. Bu üzüntüden dolayı mecusilerin ateşleri sönmüş. Ve sonra ne diyor? Aleyhi ve nehru sahil aynen min sedemi. Yine her zaman akan nehir yine aynı üzüntüden kurumuş.
Evet, Lut Gölü'ndeki Sodom nehri tabii, değil mi o?
Evet ve nehir kurumuş. Şimdi burada Peygamber Efendimiz'in dünyaya gelişinde çok büyük hadiseler olmuştu. Hani işte ona sizin hem Muhammed gelmesi olduğu yakın çok alametler belirdi gelmedin. O alametleri anlatıyor. Bunlardan biri de ateşperestlerin taptıkları ve devamlı yanan ateşin sönmesi. Bir diğeri de o bölgedeki bir akarsuyun bu sapıtmış kişilere hizmetten duyduğu utanç ve nedamet sebebiyle kuruması ve yatağını değiştirmesidir.
Evet.
Yani beyitte canlılık alameti olan nefesin ateşe nispet edilmesi ve canlı lafzının zikredilmemesi istiare yoluyladır. Nefes. Evet. Nefes dirilten şey ya. Mesela biz aldığımız nefes bizi iki defa diriltiyor yani. Verdiğimiz nefesi almasak ölürüz.
Yine ölüyoruz.
Aldığımız nefesi vermesek gene ölürüz. Yani öyle bir şey ki.
Evet.
Her bir nefeste iki şükür vaciptir diyor ya Şeyh Sadi Şirazi.
Eyvallah.
Bunu nasıl şey yapmış Mahmud abi? Onun doğumuna duyduğu eseften dolayı taptıkları ateşin nefesi kesilip söndü. Hamidetül enfas. Nehirleri de öfke ve üzüntüsünden kaynak ve yatağını değiştirdi. Hem kurudu hem de yatağını değiştirdi. Diyor ki bütün mecusiler şaşkına döndü. Taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle muhabbetler hayli dövündü. Nehrin uğradığı deprem müthişti. Hem kaynağı hem yatağı değişti. Evet. Bu da 62. beyitte söylenen mana.
Eyvallah hocam. Bu haftada bize ayrılan süre burada sona eriyor.
Evet 63. beyde gelmiş o zaman. İnşallah. Tam Peygamber Efendimiz'in sinnine bir yaşına gelmişiz. 63.
Eyvallah. Tabii orada tevafuk oldu.
Orada devam edelim
inşallah.
İnşallah
haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Değerli dinleyenlerimiz Gülzar programımızda Kaside-i Bürde dersimiz burada bu hafta sona eriyor. Haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.